İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Onur Hocam ve Necati Hocamla beraber münafıklardan, Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ağır zamandan bahsedeceğiz inşallah. Evet, münafık konusuyla başlayalım hocam. Münafıkların daha önce karakterlerini detaylı olarak bahsettik birçok karakter özelliklerinden. Bir özellikleri de münafıkların şeytanları, şeytan gibi...
Özür dilerim. Bir de baştan şöyle bir hatırlatma da yapalım izleyicilerimize. Dünyada Kur'an'da tarif edilen insan çeşidi bakımından başka bir çeşit insan türü yok. Hani insanı şeytan bu yöne de aldatıyor olabilir. Mesela münafık özelliği taşıyordur karşıdaki kişi. Veya kafir özelliği taşıyordur. Veya şirk koşan müşrik karakteri özelliği taşıyordur. Veya mümin özelliği taşıyordur. Yani bu dört karakterden başka bir karakterde insan olması mümkün değil. Değil mi? Dolayısıyla eğer buna ait özellikler birisinde vuku buluyorsa o hemen kendisini düzeltip, değil mi? O özellikleri atıp mümin karakterini almaya özenmesi lazım. Yok eğer diretiyorsa o zaman o karakterde olan kişidir inşallah. İnşallah. Hani böyle iyimser böyle bakış açısı oluyor. Kur'ani değil ama duygusal, değil mi? İnsanlar kendi arasında yok ama onun kalbi temiz. Yani öyle deme, o da aslında iyi bir insandır gibi Kur'an'a temel almayan ama adetleri temel alan daha böyle duygusal bir bakış açısı olabiliyor bazen. Öyle bir konu yok kesinlikle, değil mi inşallah? Münafık var, kafir var, şirk koşan insan var ve mümin var. Başka karakterde insan yok inşallah. Evet.
Evet. Geçen gün münafıkların şeytanla olan benzer özelliklerine bahsetmiştik. Şeytanla birebir benzer özelliklere sahip evet. Münafıklar. Bunların bir benzer özelliği de münafıklarla şeytanın insanların aslında iyiliğini istiyormuş gibi kendilerini göstermeleri. Yani tüm insanların iyiliğini istediklerini, onları düşündüklerini öyle gösteriyorlar. Çünkü insanlar onlara inanmaları için, onları kandırabilmeleri için akıllarınca o şekilde bir iddiayla ortaya çıkıyorlar. Bunu şeytan da yapmıştı. Araf suresinin 19 ve 25. ayetleri, şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi. Ve dedi ki, Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Şimdi burada iki tane münafıkla şeytanın ortak özelliği var. Birincisi karşı tarafın iyiliğini istiyormuş gibi ona öğüt veriyor üslupta konuşması. Burada sanki onların ebedi yaşayanlardan kılınmasını istiyor, izlenim veriyor şeytan. Hazreti Adem'le burada diyalog halinde. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Yemin ediyor. Yani inandırabilmek için söylediğine yemin ediyor. Kendisine doğru söyleyenlerden göstermeye çalışıyor. Münafıklara baktığımızda münafıklar da bu şekilde. Münafıklar mümin toplumundan ayrıldıktan sonra mümin toplumun içinde bazı imanı zayıf kişiler de olabiliyor kalbi hastalıklı. Önce gözlerini onları kestiriyor münafıklar, deyim yerindeyse. Hemen önce onları vesveselerle koparmaya çalışıyorlar müminlerin arasından. Ayırmaya çalışıyorlar. Tabi başka müminleri de hedef alıyorlar. Yani başka müminleri de vesveselerle ayırmaya çalışıyorlar. Bu vesveselerin başında ne geliyor? Siz dini yanlış uyguluyorsunuz. Biz dini daha doğru uyguluyoruz. Bakın bizimki daha karmaşık. Bizimki daha uygulaması zor bir din olarak. Çünkü Kur'an'ı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kıstas almıyor münafıklar. Münafıklar hurafeleri, bidatleri kıstas alıyorlar ve onları uygulamaya çalışıyorlar. Dini de karmaşık gösterip bu şekilde kalbi zayıf olanları ya da müminleri bu şekilde mümin topluluğundan koparmaya çalışıyor münafıklar. Allah Bakara suresinin 11 ve 12. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Münafık, biz sadece ıslah ediciyiz diyor. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şurunda değildirler. Allah bize gerçeği söylüyor inşallah. Asıl fesatçılar, ya asıl karışıklık çıkarmak isteyenler, müminlerin arasını ayırmak isteyenler, dünyada değil mi, zorbalığın, kanın hakim olmasını isteyenler münafıklar. Fesatçılar yani. Zaten münafığın kelime anlamı nifak çıkarmaya çalışan. Anlamı var. Tam olarak işte münafık zaten fesatçı olmuş oluyor. Bunu da müminler baktıklarında her hareketlerinde görüyorlar. Uygun bir durum oluştuğunda mesela münafık hemen böyle akıllarını çelmek için, böyle vesvese sokmak için böyle imalı üslup kullanır mesela. Allah'ın hükümlerine karşı, haşa, değil mi? Kur'an ayetleriyle mümine akıl aklınca kandırabilmeye çalışır. Evet. Ama bunu başaramıyor. Nasıl başaramıyor? Çünkü mümin birincisi münafıktan uzak duruyor. Çünkü Allah'ın emri. Münafıkla muhatap olmuyor. İkincisi Kur'an'a kıstas edindiği için, Kur'an'a rehber edindiği için mümin, değil mi? Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri doğrultusunda zaten münafığın üslubundaki yanlışlığı hemen fark ediyor Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an'la kıyaslıyor, ayetlerle kıyaslıyor. Hemen üslubundaki çarpıklığı fark ediyor münafığı. Tabi yüzünde imanın nuru da olmamış oluyor münafıklarda. Aynı zamanda bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliği ve aynı zamanda Hazreti Mehdi'nin özelliği. Sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini bildiriyor. Onları diyor tanıyacak diyor yüzlerinden Hazreti Mehdi aleyhisselam için. Yine Hazreti Mehdi aleyhisselamın da cemaatinden münafıklar çıkacak. Ama Hazreti Mehdi aleyhisselam onları tanıyacak yüzlerinde. Çünkü yüzlerinde sürekli yalan söyledikleri için yüzlerine o yansıyacak tabi. Değil mi? Sürekli yalan söyleyen insanların, ahlakı kötü olan insanların yüzlerine o vurur. Evet. Münafıklarda da böyle olacak. Ve bunu inşallah Hazreti Mehdi aleyhisselam da anlayacak.
İnşallah.
Allah Tövbe suresinin 107. ayetinde de şöyle buyuruyor: şeytandan Allah'a sığınırım. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasına ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler. Bakın münafıklar mescit ediniyorlar. Bir mescit açıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde Dirar Mescidini açtılar. Yine ayrı zamandaki münafıklar da ayrıldıktan sonra toplanacaklar. Ve bir ekip oluşturmuş olacaklar aslında. Bir mescit oluşturmuş olacaklar. Ve bu mescidin amacını da Allah bize ayetinde bildiriyor. Zarar vermek, yani müminlere sürekli zarar vermeye çalışıyor münafıklar. İnkarı pekiştirmek. Yani dine ısınmaya çalışan insanları dinden uzaklaştırarak onlardaki inkarı arttırmaya çalışıyor münafıklar. Ve kendi sürekli bir arada oldukları için kendileri de o pis karakterlerini birbirlerine daha fazla aşılayarak inkarını arttırıyorlar birbirlerinde. Müminlerin arasını ayırmak. Biraz önce söylediğimiz gibi müminleri nifak sokmaya çalışarak, vesvese sokmaya çalışarak aralarını bozmaya çalışıyor müminleri. Ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler. Yani burada da şunu anlıyoruz. İman etmeyenleri gözlüyorlar. Değil mi? Niçin gözlüyor münafık iman etmeyeni? Hangisinde daha fazla menfaat ortamı var? Ben hangisine yanaşsam daha fazla rahat ederim? Daha fazla hayatımı böyle, değil mi, keyifli bir şekilde tabiri caizse geçiririm rahatım bozulmadan. Bunun için iman etmeyenleri de gözlüyor münafık. Ayetin devamı: ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir buyuruyor Allah. Yani biz iyilikten başka bir şey istemedik diye de söylüyorlar. Münafıkların da ağzından aynı ayette olduğu gibi bu kelimeler dökülüyor inşallah.
Hiçbir zaman Kur'an'ı yani Kur'an'a göre hareket etmek istemiyorlar. Münafıkların özelliklerinden bir tanesi, en büyük özelliklerinden bir tanesi. Yani mutlaka kendi nefislerine göre hareket ediyorlar.
Evet.
Yani kafasında yapmak istediği bir şey oluyor. Yani ne kadar ayetle söylese onun fikri değişmiyor. Yani ben dindarım diyor münafık karakteri. Hatta çok üst bir şekilde, yani üst seviyede dindar olduğunu iddia ediyor. Fakat kesinlikle bir Kur'an ayeti okuduğunda yani buna katılmadığını, aslında doğrunun o olmadığını iddia ediyor. Bunu yaparken de tabii kendi hurafelerine başvurması lazım. O hurafelere başvurması için de Kur'an'ın yetersiz ve haşa anlaşılamaz olduğunu iddia ediyor. Bakın bu çok önemlidir. Kur'an'ı yetersiz bir, ikincisi olarak da anlaşılamaz olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Yani böyle olduğuna göre o yüzden sizin benim sözümü dinlemeniz gerekiyor, evet, diyor. Yani ben ne dersem diyor, onu dinleyeceksiniz diyor. Mesela Allah ayette yani çok fazla konu var. Yani mesela peygamberimizin zengin olduğunu bildiriyor. Fakirken seni bulup zengin etmedi mi buyuruyor Allah ayette. Bakın, fakirken bulup seni zengin etmedi mi buyuruyor Allah ayette. Demek ki peygamberimiz neymiş? Zenginmiş. Şimdi burada anlaşılmayacak bir şey var mı?
Yani anlaşılmayacak bir durum var mı burada? Herkes net bir şekilde anlayabiliyor değil mi? Yok. Fakirken bulup seni zengin etmedi mi? Yani Arapçası da Türkçesi de aynen bu şekilde bu anlam çıkıyor. Fakat kafasında eğer bir kişi başka bir şey kilitlenmişse peygamberin zengin olduğunu kabul edemiyor. Buna benzer çok fazla ayet var. Bunların çoğunluğunu münafık ve müşrik karakterini kabul etmediklerini görüyoruz hiçbir şekilde. Yani tamamen ayet söylense bile mesela Kur'an yeterli olduğunu söyleyen Allah bildirdiği çok fazla ayet var. Her o ayetleri okuduğumuzda hayır diyorlar. Mesela ehli kitapla görüşülmesi gerektiğini Allah bildiriyor. O ayetleri duyduğu zaman hayır diyor. Yani başka çok fazla konu var. O yüzden Kur'an'ın yeterliliği üzerinde durmak da çok önemli. Biraz onlardan, o ayetlerden bahsedelim, okuyalım inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Enam suresi 114. ayette Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir buyuruyor Allah. Bakın Allah net bir şekilde kendisinden başka hakem, hüküm koyucu olmayacağını peygamberimizin ağzından ayet. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Yani müşrikler çünkü ısrar ediyorlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte bu Kur'an hükümleri bizim geleneklerimize uymuyor. Ya biz Hazreti İbrahim'in dinini yaşıyoruz ama biz bunu Hazreti İbrahim'in dinini değiştirdik, bambaşka bir hale getirdik. Kendi geleneklerimize uydurduk, kendi hurafelerimize ekledik. Bambaşka bir hale geldi, biz o şekilde yaşıyoruz diyorlar. Dolayısıyla tamam sen İslam'ı tekrar anlatıyorsun ama bunu biz yine bizim istediğimiz şekilde yapman gerekiyor diye peygamberimize haşa ısrar ediyorlar. Peygamberimizin dilinden Allah şu şekilde söylemesini emrediyor. Allah'tan başka hüküm koyucu mu arayayım? Yani sizin hükümlerinizle olmaz. Yani Allah'ın hükmü geçerlidir sadece diye peygamberimiz bildiriyor. İnşallah. Başka bir ayette yine biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık buyuruyor Allah. Enam suresi 38. ayet. Yani biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık demek ne demektir? Buradan kitapta hiçbir şeyin noksan olmadığı çıkıyor. Yani Arapçasından da bu çıkıyor, Türkçesinden de bu çıkıyor. Yine bakıyoruz işte bütün olaylar var mıdır diye sorduğumuzda hayır yoktur deniliyor bazı kişiler tarafından. Allah ayette şu şekilde buyuruyor. Andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Demek ki bütün durumlarımız var içerisinde. Her örnek var mı diye soruyoruz. Hayır diyorlar. Her örnek nasıl olsun? Biz Kur'an dışında size yani on binlerce örnek hurafe anlatıyoruz. Biz onları nasıl anlatacağız eğer her örnek Kur'an'da var dersek diyorlar. Ama Allah ayette öyle olmadığını söylüyor. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk buyuruyor Allah ayette. Bakın her örnekten bir açıklama da yok. Her örnekten çeşit çeşit açıklamalar var. Mesela inkar edenlerin durumunu anlatan çok fazla ayet var. Birbirinden farklı farklı. Bazen Allah denizlerin derinlerindeki karanlık dalgalarda boğulan kimsenin durumuna benzetiyor. İnkar eden bir kişinin psikolojik durumunu. Bazen İslam'dan yüz çeviren bir kişinin psikolojik durumunu göğe yükselen ve göğe yükseldiği için göğsü daralan, yani oksijensiz kalındığı için göğe yükselirken insanın göğsü daralır, kalbi sıkışır. O kişinin durumuna benzetiyor Allah inkar edenlerin durumunu. Bazen işte karanlık bir ormanda yağmur yağarken işte yıldırım çakıyor bir taraftan. O da karanlıklar içerisinde yürümeye çalışıyor. Mesela o kişinin durumuna benzetiyor. Farklı farklı örneklerle her örnekten Allah çeşitli açıklamalarda bulunuyor Kur'an'da. Bakın bir örnekte bir açıklamada yok inşallah. Ve Kur'an tas tamam Allah'ın izniyle. Bakın yine Allah bildiriyor. Enam suresi 115. ayette. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir bilendir buyuruyor Allah ayette yine. Yani yine Kur'an'ın tas tamam olduğunu, eksiksiz olduğunu Allah, ya bunun gibi onlarca ayet var. Yani biz okusak kaç yani programlar yetmez. 5-10 program yetmez yani Kur'an'ın yeterliliği ile ilgili ayetleri. Dolayısıyla hiç bize kalkıp da bazı kişiler yok Kur'an'da her şey geçmez. Kur'an'ı siz anlayamazsınız deyip sonra da işte din budur diye kendi işte binlerce yıllık geleneklerini anlatmaya kalkmasınlar. Yani hak din bir tanedir inşallah. Zaten Hazreti İbrahim döneminde Hazreti İbrahim'in getirdiği gerçek İslam'ı bütün peygamberler aynı dini getirmiştir, aynı dini anlatmıştır. Hazreti İbrahim'in getirdiği dini değiştirildiği için zaten peygamberimiz geliyor. Yani İslam dini değiştirildiği için zaten peygamberimiz geliyor. Ayrı zamanda da peygamberimizin getirdiği dini Kur'an'ı hiçbir şekilde değiştiremiyorlar. ama Kur'an'ı anlayamazsınız ve yeterli değildir deyip kendi hurafelerini anlatıyorlar. Aynı zamanda da Hazreti Mehdi düzeltiyor bunu. Tekrar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yusuf'un, bütün peygamberlerin yaşadığı şekildeki haline getiriyor. Gerçek İslam dini haline getiriyor. O yüzden zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Hazreti Mehdi gelip bunu yaptığı zaman 70 bin sarıklı, sözde sahtekar müşrik Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele ediyorlar. Dinimizi değiştiriyor diye. Evet, Hazreti Mehdi onların dinini değiştirecek. O hurafe dolu sapkın dinlerini değiştirecek ama. Gerçek İslam'ı anlatacak inşallah. Ve de biz de bunu ayrı zamanda inşallah net bir şekilde göreceğiz.
İnşallah Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanındaki münafıkları Hazreti Mehdi aleyhisselamın temizleyeceği, inşallah hadislerde de Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ilgili yaptığı yorumları da inşallah konu olmuş bir konu inşallah. Mesela Peygamber Efendimiz Muhammed Suresi 30. ayette geçen, şeytanın Allah'a sınırım, suçlular çehrelerinden tanınacak cümlesini hakkında şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim. Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecektir. Şimdi münafıklar Peygamber Efendimiz'in zamanında da vardı ve o zamandan bu zamana mesela İslam dinindeki hurafelerin, bidatların, yanlış hadislerin ortaya çıkmasında başrolü oynayan kimselerdi münafıklar.
Sözde hadislerin diyelim.
Sözde hadislerin. Evet, sözde hadislerin ortaya çıkmasında, yani dinde olmayan ama onların nefsine uygun olan bütün o bidatları, onların nefsine uygun olan derken onların yaşamak istedikleri dünya hayatına, onlar nasıl İslamiyet'ten uzak, İslamiyet'in başarılı olmadığı bir hayatta yaşamak istiyorlar münafıklar. İşte ona uygun olsun diye ve kimse de İslamiyet'i haşa yaşamasın diye özel bir çabayla dini yaşanacak Allah'ın indirdiği yalın olan şeklinden uzaklaştırıp yaşanması güç, anlaşılması güç, ibadetleri yapılması güç bir hale sokmaya çalışıyorlar ki hani kimse İslamiyet'i gönül rahatlığıyla yaşamasın ve İslamiyet bu şekilde anlatılmasın diye. Yani bu Peygamber Efendimiz zaman, hatta İslamiyet var olduğu andan itibaren münafıklarda inşallah olan bir gerçek. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanındaki münafıklar çok azılı oluyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Onun yani hapse girmesi için, onun yaptıklarının engellenmesi için, onun yaptıklarının duyulmaması için, onun mesela hakkında iftiralar atıp onun yazdığı kitapların değerli olduğunu, yani değerli olmadığını aşağı anlatabilmek için birçok faaliyette bulunuyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sırtına vuruldukça, karnına vuruldukça genişler diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim ne yaparsa yapsın, sadece münafıklar değil, kim ne yaparsa yapsın, bu devirde Hazreti Mehdi'ye inşallah hizmet etmiş oluyor. Allah onun amelini döndürüyor, hayra çeviriyor. Ama o kendi zannınca zannediyor ki ben kötü bir şey yaptım. Yani şöyle, kendince başarılı olduğunu inanıyor ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zahiren kötü bir şey yapabildiğine kendisi ve çevresindekiler zannediyorlar. Halbuki o olay büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bir de bakıyor ki o da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a istemeden de olsa hizmet eden birisi olmuş. Allah onu o hale getirmiş, haberi yok. Ondan gafil, anlamıyor. Ama Rabbimizin düzeni en hayırlı olandır. O en hayırlı düzen kurandır inşallah. Her Deccal'in tayfasından kim olursa olsun, ne plan yaparsa yapsın, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a inşallah karşı bir harekette bulunamıyor. Aynı zamanda hep üstün geliyor. Mesela bakın Ramuz el Hadis'te İbn-i Mace rivayet ediyor inşallah. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kendilerini terk edenlere aldırmazlar. Yani münafıklar var. Hazreti Mehdi aleyhisselamın cemaatinin içerisinde de münafıklar var. Çünkü müminin olduğu yerde münafık da oluyor. Onlar onu artık dayanamıyorlar ve ayrılıyorlar. Onlara aldırmıyorlar. onlar mesela ayrılıyor. Ayrılan mesela münafığın zahiren çok zengin de olabilir. Zahiren çok böyle güçlü tanıdıkları da olabilir. Değil mi? Otorite sahibi. Her ne olursa olsun. Onların ayrılması hiçbir etki yapmıyor. Hak cemaat üzerinde ahir zamandaki inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaat üzerinde. Ve yoluna devam ediyorlar. Hem de daha da hızlanarak, daha da katlanarak, daha da etkisi büyüyerek inşallah. Onların kendilerine ayrılanlara aldırış etmezler. Ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Çünkü onlara yardım eden Allah'ın yoluna yardım etmiştir. Yine kendisine yardım etmiştir inşallah. Ona da Allah razı olsun denir inşallah. O da kardeş gibi inşallah Allah'ın yolunda onlarla hareket eden birisi olmuş olur inşallah. Mesela başka bir hadiste yine bu sefer Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis. Bu iş ondan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Bu iş yani ahir zamandaki münafıklara rağmen, bak azılı münafık bunlar. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en azılıları. Onlara rağmen devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz diyor inşallah. Bak muzafferiyeti inşallah hadislerde de bildiriyor Peygamber Efendimiz. Münafıkların anlamadıkları, konuyu ta başından beri hiç anlamadıklarına dair de Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Ahzab suresi 12. ayet. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Anlamamışlar. Anlamayacaklar Hazreti Mehdi zamanında da. Yani şu zamanda İslamiyet'in hakim olacağını anlamayacaklar onlar. Onun bundan şuuru yok. Bu konuya kafası basmıyor. Yani İslamiyet'in bütün dünyanın her yerine, her eve inşallah o nur girecek diyor değil mi Allah'ın nuru? İnşallah. Oraya hakim olacağından, bütün hakimiyetin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşallah emrine gireceğinden haberi yok. Onlar bunu sözde bir aldanış olarak ayette onların ağızlarında bu şekilde oluyor. Söylüyorlar. Çünkü anlayamıyorlar, farkına varamıyorlar. Ama inşallah Allah eze eze galip bahane kıla kıla, yani galip geldire müminleri galip ede ede inşallah İslamiyet'i ahir zamanda hakim kılacak. İnşallah. Münafıklara rağmen ve diğer kafirlere, Deccal'in diğer taifesine rağmen. İnşallah.
Münafıklar şimdi engelleyebileceklerini zannediyorlar. Engelleyemedikleri gibi bu müminler için bir rahmet oluyor, bir güzellik oluyor. Çünkü müminlerin sürekli, şimdi düşünün böyle bir biz tehlikeden bahsediyoruz. Mümin toplumunun içinden böyle insanların çıkacağından bahsediyoruz. Allah ayetlerinde bildiriyor. Dolayısıyla mümin topluluğundaki o müminler sürekli bir dikkat içinde olmuş oluyor. Sürekli bir o dikkatleri, o teyakkuzları sürekli devam etmiş oluyor. Ve kendi imanlarını da sürekli böyle o yani münafık özelliklerini hiç üstlerinde barındırmadan çok dikkat ederek bir saniye bile üstlerinde durmasına izin vermeyecek şekilde sürekli o konuda dikkatli olmuş oluyorlar. Yani dolayısıyla bu müminlerin iyiliği olmuş oluyor. Belki öbür türlü bir rehavet ortamı olabilir ama müminler bu şekilde sürekli dikkat içinde olmuş oluyorlar. Ayrıca müminlerle mücadele ederek münafık mümini kandırmaya çalıştığından bahsettik. Münafık mümini kandırmaya çalışırken mümin onu her dinleme işinde değil mi? Onu her geri çevirişinde ecir üstüne ecir kazanıyor inşallah. Yani ayrıca münafıklarla da mücadele edince müminin sevabı, ecri artmış oluyor inşallah.
İnşallah.
Evet.
İnşallah. Şimdi münafıkların da şeyleri zaten yani ilk başta müminlerin yanına gelirken de böyle bir imanla ilgili pek durumları olmuyor. Yani münafık karakterinin. Çünkü mesela ayetlere de baktığımız zaman hep mümin topluluğu zengin oluyor Allah'ın izniyle. Mesela Peygamberimiz döneminde Allah ayette bildiriyor zaten Peygamberimiz zengin oldu. Hazreti Süleyman döneminde zaten dünya hakimiyeti var inşallah Hazreti Süleyman'ın. İşte Hazreti Yusuf mesela zaten Mısır'ın hazinelerinin başına geçiyor. Yine maddi kontrol Hazreti Yusuf'ta oluyor. Hep müminlerde zenginlik yaratıyor Allah inşallah. Münafık karakteri de işte müminleri gördüğü zaman işte ne güzel zenginler, güvenilir insanlar, işte zarar gelmiyor hiçbirisinden. Ondan sonra ben de onların arasına gireyim. Orada kaynar giderim gibi bir mantığı oluyor. İşte zaten hayata dair düşüncelerine baktığımız zaman işte yiyecek bir ekmeği olsun, lokma yemeği olsun. Ondan sonra kalacağı da bir yeri olsun. Ona yetiyor zaten o şekilde. Hani bir mücadele, bir emek, bir şey sarf etme gibi bir şey de olmuyor zaten. Ama ne zaman bir zorluk anı oluyor? Bu zorluk anı nasıl olabilir? Mesela enaniyetine, kibrine ağır gelecek bir duruma girebilir. Veyahut da onun haricinde mücadele etmesini gerektirecek bir durum olabilir. Yani daha fazla çalışmasını gerektirecek bir durum olabilir. Veyahut da bir şeyler emek çaba sarf etmesini gerektirecek. Nefsine ağır gelen kısaca bir durum olduğu zaman ha diyor ben diyor bence diyor işte siz yanlışsınız diyor. Yanlış yapıyorsunuz diyor. Dini yanlış yaşıyorsunuz diyor. Dolayısıyla ben daha dindarım diyor. O yüzden ayrılıyorum diyor. Yoksa hani siz işte zora düştüğüm için, nefsim ağır geldiği için mi ayrılıyorum zannediyorsunuz? Hayır diyor. Ben çok titizim dine. O yüzden ayrılıyorum sizden diyor. Ya, peygamberimiz döneminde net yaşanmış bir şey bu. Yani münafıklara bir bakıyoruz. Tam mücadele oluyor. Bir anda daha takva olduklarını söylüyorlar ve kendileri mescit kuruyorlar. Ondan sonra peygamberimizin yanından ayrılıyorlar. Bir de küstahça peygamberimizi de davet ediyorlar haşa. Kendi mescitlerine daha takva olduklarını düşünmedikleri de iddia ettikleri mescide çağırıyorlar. Bu tamamen münafık karakterinin bir kaypak bir karakter olduğunu gösteriyor. Yani tek amacı aslında çıkar, menfaat elde etmek oluyor. Veyahut da işte yaşamını iyi sürdürmek olabiliyor. Bir bakıyoruz bir zorluk anında nefsine, enaniyetine, kibrine zor gelecek bir anda. Çünkü çok enaniyetleri ve kibirleri çok yüksek oluyor münafık karakterinin, şeytan karakteri olduğu için. Bir anda bir bakıyoruz zora geldiği zaman şeytan Allah'ın adıyla kandırır buyuruyor Allah ayette. Allah'ın adıyla ona yaklaşıp şeytan sen daha doğrusun, sen daha iyisin, sen daha iyi dini yaşarsın. Dolayısıyla onlardan ayrıl deyip müminlerin yanından ayrılıyor. Çok da güzel oluyor. Allah çok daha bereketli hale getiriyor mümin toplumunu inşallah. Yani hocamız demişti zaten gübre gibi olduklarını. Yani pislik gibi atılıyorlar mümin topluluğu içerisinden inşallah.
İnşallah. Evet, şeytan insana boş vaatlerde bulunuyor. Münafıklar da asıl doğru yolda olan biziz diyorlar. Bize gelin, bize katılın diyorlar. Münafık da dine, insanları dinden uzaklaştırmak için boş vaatlerde bulunuyorlar. Şimdi Enfal suresinin 48. ayetinde bildiriliyor şeytanın bu özelliği. Şeytandan Allah'a sanırım. O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım demişti. Ne zaman ki iki topluluk birbirini görür oldu, karşılaştı. O iki topu üstünde geri döndü ve şüphesiz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan da korkuyorum dedi. Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır bildiriyor ayetinde. Burada şeytan değil mi? Bugün sizi insanlardan bozgun olacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım demişti. Bu mesela boş bir vaat. Şeytan insanın yardımcısı olduğunu, o kişiye yardımcısı olduğunu vaat ediyor. Böyle bir iddia da ortaya çıkıyor. Şimdi münafık da işte şeytanın izlediği bu taktikleri münafıklarda da birebir görüyoruz.
İnşallah.
Allah Nisa suresinin 120. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sanırım. Şeytan onlara vaatler ediyor. Onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez. Şeytan vaatlerde bulunuyor, en olmadık kuruntuları düşürüyor. Türlü türlü vesveseler veriyor. Münafık da böyle yapıyor işte. Hem mümin topluluğundan bazı değil mi, müminleri ayırmak istediği için müminlere uyguluyor bunu. Hem de dine yaklaşmaya çalışan insanları dinden uzaklaştırmak için bu taktiği izliyor. Vaatlerde bulunuyor, en olmadık kuruntuları düşürüyor. Ali İmran suresinin 156. ayetinde Allah bildiriyor, şeytandan Allah'a sınırım. Ey iman edenler! İnkar edenler ile yeryüzünde gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada ölen kardeşleri için yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki o dönemdeki savaşta değil mi, münafıklar şehit olan müminler için diğer müminleri yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyorlar bakın. Biraz önce bahsettik münafığın bu özelliğinden. Yani iyiliğini düşünüyormuş. Burada müminlerin iyiliğini düşünüyormuş görüntüsü veriyor münafık. Evet. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu bir ortamda. Değil mi? Yani diyor ki haşa ben peygamberden daha çok düşünüyorum müminleri diyor.
Evet.
Haşa. Ya
ve daha iyi kendini kaptırmış ki peygamberden kendini daha iyi olduğunu düşünüyor. Yaptığı tefekkürde, bulunduğu ortamda peygamberin haşa o bulunan durumu, değil mi? Ortamdaki durumu göremediğini haşa, kendisini daha iyi gördüğünü iddia edebilecek kadar kafası ve aklı gitmiş oluyor.
Evet.
Daha Allah'tan bile haşa kendini daha üstün görüyor.
Münafığın bir de faaliyeti o dönemdeki en büyük farz vazife neyse onu yapanlara karşı oluyor. Yani o ne yapıyorsa esas ona tam muhalefet oluyor. Mesela savaş yapılıyor Peygamber Efendimiz'in döneminde. Bu çok ciddi bir hadise. Belki yüzlerce, değil mi? Belki daha fazla sahabenin şehit olduğu, çok büyük hem fiziki hem de maddi gayretin sarf edildiği, değil mi? İnşallah çok ciddi bir mücadele. Savaş ortamı yani gittiğin yerde, değil mi? Şehit oluyorsun. Yani ve bütün malını ve canını inşallah ayette söylendiği gibi vakfediyorsun. Tam bir meydan yani, tam er meydan yani inşallah. Münafık tam bu esnada yani mücadelenin en zirve, yani en önemli olan ne orada? Allah, değil mi? Ayette bildiriyor. Savaş geliyor inşallah. Yani oradaki karşı tarafa, kafirlere karşı artık savaş olacak inşallah. Müminler hazırlanıyor. Peygamber Efendimiz söylüyor artık farz inşallah oluyor. Tam bu olayda yani herkesin hazırlandığı en önemli olayı esnasında ne diyor münafık? Ya diyor bu sıcakta diyor savaş olur mu diyor. Şimdi muhalefet ediyor bak. Ama saçma sapan akılsızca bir bahaneyle. Bahanenin akıllı olması da çok önemli değil zaten. Oradaki konu şu. Esas olan önemli olaya muhalefet ediyor. Mesela günümüzde en önemli olay ne? Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Ne diyor? En büyük farz vazife ittihat-ı İslam. Evet. İslam'ın hakimiyeti, birlik olması. İslam dünyasının birliği olması inşallah. Türk-İslam Birliği. Yani bu namazdan, oruçtan, zekattan, kurban kesmekten daha önemli. En büyük farz vazife. Allah'ın en ilk sırada müminlere emrettiği farz bu. Allah bunu istiyor müminlerden ilk olarak. Şimdi münafık da bu dönemde, nasıl o dönemde böyle yapıyorsa, bu dönemde de yine böyle ife sapa gelmez, kendi aklınca, yani normalde hiç mantıklı olmayan sebeplerle İttihat-ı İslam'ın karşısında olur. Çünkü onun bütün derdi İslamiyet'in başarıya ulaşmasını engellemek. O dönemde Peygamber Efendimiz'in inşallah o dönemde yapılan savaşlarda, değil mi, cihatlarda muzafferiyetiyle sonuçlanıyor inşallah. İslamiyet her geçen gün daha da büyüyor. Şimdi münafık onun karşısında. Olmasın, gitmesin, ne kadar az ilerlerse ilerlesin, o benim işime daha çok gelir tarafında çalışıyor. Bu dönemde de İttihat-ı İslam olduğu zaman artık İslamiyet'in inkişafı doruklara çıkacak yani. Çok çok daha hızlı ilerleyecek. Onu istemiyor işte. Bir derdi o. İslam dünyası birleşmesin mesela ki güçsüz kalsın. Ve ben münafık olarak, değil mi? Münafıklığımı bu şekilde kendi nefsime uygun hayat çizelgesini devam ettireyim. Çünkü bütün iktidar İslam olursa o münafıklığını sürdüremeyecek. O yapamayacak nefsinin, kendi nefsine uygun olan, İslam dini olmayan kendi dinini yaşamaya devam edecek o. Ama hakim olursa İslamiyet bunu yapamayacak. Çünkü her yer artık dosdoğru İslamiyet'in ışığıyla dolup taşacak inşallah. Değil mi? Oradan da anlaşılır yani. Bu dönemin en büyük vazifesi İttihat-ı İslam. Bunun karşısında olmamak gerekir. Olan demek ki hakkında soru işareti düşünmek gerekir yani.
Zaten şeytan ilk Allah Hazreti Adem'i yarattığında ona secde etmiyor. Kibrini ortaya koyuyor. Ve orada şeytan kendisinin doğru olduğunu öne sürüyor, değil mi? Ben ondan daha hayırlıyım diyor. Evet. Kendi aklınca kendisinin daha önemli, daha hayırlı, daha doğru olduğunu iddia ederek kibrini gösteriyor ve Allah'a itaat etmiyor. Münafıklarda da bu karakter var. Kendilerini her zaman en doğru olduklarını zannediyorlar. Bulundukları ortamda imam da olsa, değil mi? Dönemin imamı olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olabilir. peygamberden daha iyi olduklarını iddia ediyorlar. Veya ahir zamanda Hazreti Mehdi'den daha iyi düşündüklerini, ileriyi daha iyi gördüklerini, olayları daha derin gördüklerini iddia edecekler. Ve sizin yapamadığınızı biz yapacağız diyerekten ayrılıyorlar. Şimdi Zuhruf suresinin 36. ve 37. ayetinde Allah şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten bunlar, bu şeytanlar onları yoldan alıkoyarlar. Onlar ise kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. Yani onlar kendini hidayette olduğunu zannediyorlar. Doğru olanın onlar olduğunu zannediyorlar. Fakat öyle değil. Tam tersine verdikleri karar akılsızlıklarının boyutunu gösteriyor. Yaptıkları hareket akılsızlıkların evet. boyutunu gösteriyor. Ve onlar bu akılsızlıkların fark edilmediğini düşünüyorlar. Halbuki onları ampul gibi ortaya çıkartan hareketler yapmış oluyorlar.
Evet.
Yine şeytanın insana verdiği, mesela münafıkların değil mi, düşündüğü hissiyatların bir tanesi de her zaman, her konuda kendini haklı olmaya çalışırlar. Ve çok zaman da kendini haksızlığa uğratıldıklarını düşünürler. Ya zaten kendi akıllarınca her zaman onlar haklılar ya. Onların hani lehine bir karar olmadı mı ya da bir olay gelişmediğinde de hemen haksızlığa uğradıklarını, bu doğal olarak içlerinde var zaten. Allah Nur suresinin 50. ayetinde şu şekilde buyuruyor. Şeytanın Allah'a sınırım. Bunların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa kuşkuya mı kapıldılar? Yoksa Allah'ın ve elçisinin kendine karşı haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalim kimselerdir. Yani Allah çok net söylemiş. Allah'ın ve elçisinin kendine karşı haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Allah ve elçisi kimse haksızlık yapmaz. Değil mi? Öyle bir şey yok. Allah Kur'an'da birçok ayette insanı kendisine zulmettiğini söylüyor. Allah zulmüne ne yapsın diyor. Size ne yapsın diyor. İnşallah. Değil mi? İnşallah.
Evet.
Hayır, onlar zalim kimselerdir diyor. Yani onların düşündükleri tamamen kendi içlerinde olan bir konu. Tamamen kendi münafıklıklarıyla alakalı bir konu.
İnşallah.
Kendileri ne yapıyorlarsa onu buluyorlar inşallah sonunda.
Bir de Allah ve elçisi haşa, kendisine haksızlıkta bulunmasından korkması zaten normal bir hareket değil.
Evet.
Bu bir akılsızlık ve iman eksikliğini gösteriyor. Yani iman etmediğini çok daha net bir şekilde gösteriyor. Hı. Bir kere en büyük adalet sahibi zaten Allah'ın elçisidir. Allah'tır. İnşallah. Ve onun elçisidir inşallah. Onun kendisine haksızlık edeceğini düşünmek demek ki iman etmediğini gösteriyor. Hı. Orada ciddi bir iman sorunu var. Öte tarafta öyle düşünüyor ya mesela. Hak cemaatten diyelim ki ayrıldı. O zaman gittiği yere baktığında oradaki çevresindeki insanların sanki kendisine hiç haksızlık etmediğini mi görüyoruz? Hayır. Çok rezil. Tamamen çıkara dayalı. Ve birbirlerine evet. saygı ve hak yönünde hiçbir şeylerin olmadığını, değil mi? Adaletini gözetmediği bir ortamda yaşıyor zaten. Kötü bir ortamda yaşıyor. Yine yani müminlerin arası zaten en adaletli, güzel bir ortamken gittiği yerden de anlaşılıyor düşüncenin çarpık olduğu evet. inşallah.
Allah Nisa suresinin 49. ayetinde şöyle bildiriyor şeytandan Allah'a sınırım. Kendilerini övgüyle temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, Allah dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar bir hurma çekirdeğindeki İplikçi kadar bile haksızlığa uğratılmazlar.
Elhamdülillah.
Maşallah.
Evet.
Allah sonsuz adalet sahibi. Münafıklar da dünyada yaptıkları, verdikleri sözden dönme, inkara sapmadan dolayı tam karşılığını ahirette bulacaklar inşallah. Görecekler, yaşayacaklar. Ve müminler de aynı şekilde. İman etmelerinden dolayı, Kur'an'ı rehber edinmelerinden dolayı, Allah'ın rızasını amaç edinmelerinden dolayı yine ahirette güzel bir karşılık görecekler inşallah.
İnşallah. Ahzab suresinin 36. ayetinde de Allah şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Şimdi mümin bir erkeğin veya mümin bir kadının nasıl bir ahlakta, nasıl bir mantık sahibi olması gerektiği bu ayette de çok açık anlatılıyor. Münafığın sahip olduğu mantıkta İmam bir karar verdikten sonra veya peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir karar verdikten sonra o kararın üstüne kendilerince karar eklediklerinde zaten Allah'ın bu ayetini uygulamamış oluyorlar.
İnşallah.
Çok net. Mümin bir erkek veya mümin bir kadın kendi isteklerine seçme hakkı yoktur diyor.
İnşallah.
Orada zaten Allah'ın ayetini uygulamıyor. Yani peygamberin dediğini uygulamıyor. Veya yani imamın dediğini uygulamadıktan sonra yani o münafık karakterinin bir detayını da ortaya çıkartmış oluyor.
Evet. İnşallah. Bu müşrik karakteri var biraz önce bahsettiğimiz. O peygamberimiz döneminde de var mesela. Peygamberimiz gelmeden önce, peygamberimizin daha doğrusu peygamberliği belli olmadan önce zaten peygamberimizin müjdesi önceden verilmişti. Hazreti İsa tarafından da verilmişti. Yani o dönemde, o tarihlerde, o bölgede bir peygamber çıkacağı zaten biliniyordu. Yani bütün ehli kitap da biliyordu bunu. Hristiyanlar ve Yahudiler de biliyordu. Herkes biliyordu. Yani aynen aynı zamanda Hazreti Mehdi'nin çıkacağı gibi mesela peygamberimizin de alametleri vardı. Onlar da o dönemde gerçekleşmişti. İsmi belliydi. İnşallah zaten İncil'de de geçiyor. İsmi Ahmet olan bir elçinin müjde olarak verildiği inşallah bildiriliyor.
Evet.
Alametleri belliydi. Mesela peygamberimizin döneminde o alametler de aynen gerçekleşti. Peygamberimizin mesela görüntüsü tarif ediliyordu. Aynen onlar da aynı şekliyle çıktı. Hatta peygamberimizi bir Yahudi o dönemde tanımıştı. Küçük yaştayken peygamber olduğunu tanımıştı. Ve dedesine dikkatli olması gerektiğini söylemişti. Ve peygamberimizin peygamber olduğunu söylemişti. Şimdi hatta Allah ayette de şöyle buyuruyor bu tanıyanlarla ilgili. Şeytan Allah'a sırrım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, yani ehli kitap, Hristiyanlar ve o dönemdeki Yahudiler, onu, yani peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarını tanır gibi tanırlar. Yani çok net biliyorlar peygamber olduğunu. Çünkü o dönem bütün alametler gerçekleşmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiziksel özellikleri aynen tamam. Ve o dönemde, o tarihlerde tekrar bir peygamber gelecek ve İslam dinini tekrar anlatacak. En son Hazreti İsa anlatmış. Sonra tekrar bir peygamber gelip anlatacak. Bu net biliniyor. Yani bu durup dururken böyle bir sürpriz olarak olmuş bir olay değildi. Zaten herkes o dönemde bekliyordu. Aynen şu anda Hazreti Mehdi'yi beklediğimiz gibi inşallah. Buna rağmen içlerinden bir bölümü bildikleri halde, bakın bildikleri halde gerçeği, yani peygamberimizin peygamber olduğunu gizlerler. Bakın o dönemde çok net bir ayettir bu ve çok düşündürücü bir ayettir. O dönemin mesela din adamları, ehli kitaptan din adamları. Yani çok dindar olduklarını, çok takva olduklarını söylüyorlar. Bir peygamber bekliyorlar. İsmi Ahmet olan bir peygamber bekliyorlar. Bunun işte Arabistan'da çıkacağı belli, alametleri belli, her şey belli. Fiziksel özellikleri, işte vücudundaki işte benlere kadar her şeyiyle belli. Geldiği zaman tamam diyorlar peygamber ama biz kabul etmiyoruz diyorlar, kabul edemeyiz diyorlar. Neden? Çünkü tüm düzenimiz bozulacak. Biz şu anda kendimiz işte dini anlatarak para kazanıyoruz. Hurafe anlatarak para kazanıyoruz. Eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olursak, onun peygamber olduğunu kabul edersek tüm düzenimiz bozulacak dedikleri için, bakın bildikleri halde peygamberimizin peygamber olduğunu bildikleri halde gerçeği gizlerler buyuruyor Allah. Demek ki bu aynı zamanda Hazreti Mehdi dönemine de bakıyor. Bir bakıyoruz Hazreti Mehdi döneminde. Hazreti Mehdi'nin geldiğini gördükleri halde, çünkü bütün alametler tamam, 200'e yakın olay var gerçekleşmiş. Bütün her şeyiyle gerçekleşmiş durumda. Bu alametlerin gerçekleştiğini görmemize rağmen bir insan kalkıp da hayır Hazreti Mehdi yoktur, Hazreti Mehdi bu dönemde gelmeyecektir diyorsa, bu ayetin durumuna düşmüş oluyor. Bildikleri halde gerçeği gizleyenlerden olmuş oluyorlar. Çünkü yani ezbere biliyorlar zaten. Yani ezbere de zaten anlatmışlar senelerce. Değil mi? Senelerdir anlatıyorlar. Ayrı zamanın bütün alametleri gerçekleşti. Hazreti Mehdi şu anda işte yeryüzünde yaşıyor. Peygamberimiz bildiriyor İstanbul'da olduğunu. İşte bazıları diyor ki yok, o şehirde değil, Mekke'de olacak diye. Peygamberimiz Arapça bilmez buyuruyor. Bir insan Mekke'de olup Arapça bilmemesi mümkün mü? Demek ki Mekke'de değil. İslam'ın son başkentinde olacak. Ayrı bir hadiste geçiyor. Ayrıyeten Konstantin'de diyor peygamberimiz.
Hangi Medine diye
hangi
soruyorlar?
Hangi Medine diye soruyorlar. Konstantin diye peygamberimiz bildiriyor. Dolayısıyla İstanbul'da çıkacağı da biliyor. Yani her şeyiyle belli Hazreti Mehdi. İnşallah yaşadığı. Dolayısıyla şimdi kalkıp da Hazreti Mehdi yaşamıyor şu anda değil. Bundan 570 sene sonra, 3 milyar sene sonra gibi anlatımlar kesinlikle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ters açıklamalar. Kur'an ayetlerine de ters açıklamalar inşallah.
İnşallah.
münafıkların akılsızlıkları o kadar belli oluyor ki şu gerçekten çok büyük aslında iman hakikati müminlerin de görmesi açısından gördükleri için. Münafık Kur'an'ı çok iyi biliyor. Fıkıh bilgisi var. Münafıklardan da haberdar. Yani münafık kavramını da biliyor. Ancak kendisi yine o pozisyona geliyor ve aynı ifadeleri söylüyor. Biz Kur'an'da ayetlerden okuyoruz münafıkların ne dediklerini. Münafık aynılarını söylüyor. Değil mi? Bu da akılsızlıklarını çok gösteren bir durum aslında. Yani tabii kaderlerinde olduğu için onu yapıyorlar o şekilde. Mesela yeryüzünde fesat çıkarmayın dediğinde biz sadece ısrar edeceğiz. Bunu diyor münafıklar. Biz sadece ısrar edeceğiz diyor. Değil mi? Sizin sadece iyiliğinizi istiyoruz diyor. Birçok söylediği şey var. Mesela evimiz açık diyor. Mücadelen kaçıyor. Yani ahir zamanda da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden çıkan münafıklar yine mücadelen bu tarz bahanelerle uzak kalacaklar ve kaçacaklar. Ne diyecek işte? Bakmam gereken ailem var diyecek. Bir şeyi bahane gösterecek. Yapmam gereken işim var diyecek. Bir şey söyleyecek ve mücadeleden kaçacak. Fikri mücadeleden kaçacak.
İnşallah. Ya da onlara infakta bulunmayın, yardımcı olmayın. Evet. Allah'ın Kur'an'da belirttiği ayet. Fakat ahir zamanda Mehdi cemaatinden ayrılacak olan münafıkların da söyleyeceği cümlelerden bir tanesi bu.
Evet.
İnşallah.
Şimdi mücadeleyle ilgili ayetlerden biraz okuyalım inşallah. Allah çünkü mücadele etmeyi Erdem Hocam dediğin gibi farz kılıyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Allah adına gerektiği gibi cehd edin. Çaba harcayın buyuruyor Allah ayette. Yani gerektiği gibi yapın diyor ama Allah. Yani kafanıza göre mücadele yöntemleri belirlemeyin diyor Allah. Ben nasıl emrediyorsam o şekilde yapın buyuruyor. Çünkü şu son dönemde bir bakıyoruz. Bazı Müslüman kardeşlerimiz cahilliklerinden yapıyorlardır diye umut ediyoruz. Komünist mücadele yöntemlerini benimseyip İslam'ı güya kendi kafalarınca öyle yaymaya çalışıyorlar. Mesela bir bakıyoruz işte Che Guevara'nın gerilla taktikleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Komünist gerilla taktiğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kimisi gidiyor başka bir şey yapıyor. Kimisi yani hep böyle komünist yöntem. Mesela komünistler ne yapar? Gider bayrak yakıp işte kahrolsun falanca ülke der mesela. Gider ondan sonra PKK mesela komünisttir. Gider bomba bağlar üzerine. Bir yerin ortasına gidip kendini patlatır orada. Ondan sonra gerilla taktiği gibi savaş yapar. Onun haricinde böyle acayip acayip yöntemleri vardı. Neden? Çünkü fikri hiçbir temelleri yok. Sıfır. Ne bilime uyuyor ne akla uyuyor anlattıkları. Tamamen bu materyalist sistem işte Darwinizm iddia ettiği gibi insanları tekrar böyle doğadaki sözde mücadele yani öyle bir mücadele yok aslında ama sözde mücadele ortamını insanlar arasında oluşturma amacından kaynaklanan bir fikir sistemi. Bu yüzden onlar böyle yöntemler yapıyorlar. Yani İslam'la bunların hiçbir alakası yok. Allah ayetlerde bakın gerektiği gibi cehd edin. Ne yapacağız? Ahir zamanda fikri mücadele yapacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş. Hazreti Mehdi'nin Allah'ın ismini anarak.
Evet.
Bediüzzaman Hazretleri anlatıyor. İman hakikatleri. Darwinizmin ve materyalizmin yani maddiyun ve tabiyun felsefelerinin beşer içinde oluşmasıyla diyor inşaat etmesiyle Hazreti Mehdi'nin onları yok edeceğini bildiriyor. Dolayısıyla biz de Hazreti Mehdi'yi örnek almamız lazım. Hazreti Mehdi öyle yapacaksa bizim de Hazreti Mehdi'yi örnek alıp o şekilde yapmamız gerekiyor. İman hakikatleri, Darwinizmin, materyalizmin geçersizliği, gerçek Kur'an ahlakı, gerçek Kur'an ahlakı bakın bu çok önemli ve İttihat-ı İslam yine Bediüzzaman bildiriyor. İslam aleminin birleşmesi. Aynı zamandaki en kilit konular inşallah. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir buyuruyor Allah. Bakın din çok kolay yaşaması. Din konusunda Allah hiçbir güçlük yüklemiyor üzerimize. Allah'a iman edeceğiz. Elçiye iman edeceğiz. İnşallah itaat edeceğiz. Elçiye inanacağız. Ve Kur'an'a tabi olacağız. Zaten dini yaşamak çok kolay. Allah'ın söylediği, emrettiği şeyler, ibadetler çok kolay inşallah. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Bakın Hazreti İbrahim döneminde de çok kolaydı diyor Allah. Müşrikler bambaşka bir hale getiriyorlar. Allah ayet indiriyor. Din konusunda o sizin uydurduğunuz gibi bir güçlük Allah yüklemediğini bildiriyor. Tıpkı Hazreti İbrahim dönemindeki gibi çok kolaydır din diyor. Peygamberimiz de aynı dini tebliğ ediyor. Aynı zamanda bunu tekrar değiştiriyor bir kısım kişiler ama Kur'an'ı asla değiştiremiyorlar. Bu çok önemli. O Allah bundan önce de Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirir. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti İsa'da, Hazreti Musa'da, Hazreti Nuh'da hepsi Müslüman. İsmi Müslüman inşallah. Elçi sizin üzerinizde şahit olsun. Siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dost doğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız odur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Hac suresi 78. ayet. Peki biz bu fikri çalışmayı nasıl yapacağız? Yine Allah ayette bildiriyor. Artık sen öğüt verip hatırlat. Öğüt veriyoruz. Bak işte yapma kardeşim. Darwinizm bir zırvadır. Saçma sapan inançlar. Yani 7000 yıllık pagan felsefesi. Bunu hatırlatıyoruz inşallah. Sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Yani Kur'an'a yaşaması gerektiğini, iman hakikatlerini, işte ahir zamanda olduğumuzu inşallah hepsini hatırlatıyoruz. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Hiçbir zorlayıcı bir şeyimiz yok. Müminin karakteri o şekildedir. Yani ister yaşarsın, ister yaşamazsın. Zorla yaşa dersen adam münafık olmuş oluyor zaten. Gerçekten iman etmiş olmuyorsa. Kafirken münafık yapmış oluyorsun. Yani senin vesile olmuş oluyorsun. Adam cehennemin en alt katına inmiş oluyor senin yüzünden. Senin vesile olman yüzünden. Dolayısıyla zorlama olmaz Allah'ın izniyle. Zaten Bakara suresi 256. ayette dinde zorlama ve baskı yoktur buyuruyor Allah ayette. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Zaten her şey belli işte. Evrim teorisinin tek bir delili yok. Yaratılışa bakıyoruz, her şey yaratılışı gösteriyor. Kur'an mucizeleri, Kur'an'ın hak olduğu çok belli. Apaçık ayrı yani doğru. Yani bunu 5 yaşındaki çocuk bile 1-2 dakika içerisinde anlar. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, yani o sapkın yolları bırakıp Allah'a inanırsa, o sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir buyuruyor Allah ayette inşallah yine. Ve bu mücadeleyi gece gündüz yapmamız gerekiyor. Allah Nuh suresinde bildiriyor bunu. Dedi ki Rabbim gerçekten kavmimi gece gündüz davet edip durdum. Yani Hazreti Nuh gibi bizim de kavmimizi, yani herkes için geçerli bu, bütün Müslümanlar üzerindeki görevdir inşallah. Gece gündüz İslam'ı anlatması gerekiyor. Bu bir zorlama değildir. Anlatırsın, karşı taraf ben inanmıyorum derse selam deyip evet, devam edersin. Yani bu bir zorlama manasına gelmez. Bu mücadelede de inşallah Allah gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olanlar sizlersiniz. Ali İmran suresi 139. ayette yine bildiriyor Allah. Başka ayette de Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Bakın hikmetli anlatımlar, hikmetli örnekler, güzel anlatımlarla çağırmamızı Allah bildiriyor. Böyle kafa karıştırıcı, böyle insanları tiksindirici, ondan sonra birbiriyle çelişkili, hurafe dolu, Kur'an'a, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine aykırı, insanların ne dünyasına ne ahiretine faydası olan anlatımlarla değil, hikmetle ve güzel öğütle. Yani iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri, Allah'ın izniyle, yaratılışın net olduğu, Allah'ın varlığını anlatan güzel öğütlerle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et.
Evet.
Yani güzel bir mücadeleyi Allah bildiriyor. Böyle işte keseceğiz, asacağız tarzı değil. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete eren de bilendir buyuruyor Allah. Yani hidayete eren ve sapanlardan biz sorumlu değiliz. Zaten Allah yaratıyor o şekilde. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen yalnızca Allah'ın ayette bildirdiği gibi apaçık bir tebliğ.
İnşallah. Evet. İnşallah. Şimdi Erdem Hocam, senin bahsettiğin gibi programın başında münafıklar mümin cemaatinden ayrıldıklarında, mümin toplumundan ayrıldıklarında birey birey çıkıyorlar veya toplu olarak çıkıyorlar. Fakat şimdi düşündüğümüzde münafık oradan çıktığında dışarıda tekrar kendine bir topluluk kuruyorlar. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bir dirar mescidi kuruyorlar. Değil mi? Orada kendini daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Fakat şimdi düşündüğümüz şu normal olur. Yani normal olurdu. Beraber olan, aynı mantığı savunduğunu iddia eden kişilerin birbirlerine destek olmaları gerekir. Değil mi normalde? Fakat münafıkların bu kaypak yapıları, akılsız yapıları ve tamamen menfaatçi, yani bencil düşünceleri kendi aralarında da yaptıkları kendi faaliyetlerde ve hareketlerde kendisini gösteriyor. Çünkü münafıklar bir araya geldiklerinde sanki birlikmiş gibi gözükürler, fakat kendi içlerinde ise tamamen kendilerine düşman oluyorlar.
Evet.
Yani şimdi biz Allah'a şükür olsun mümin topluluğu olarak beraberiz ve cihat ediyoruz. Değil mi? Allah rızası için ilmen cihat ediyoruz ve İnşallah. Ne olursa olsun birbirimizi, değil mi, koruyup kollarız. Bizim aramızda asla bir düşmanlık söz konusu olamaz, değil mi?
İnşallah.
Ama münafıkların arasında onlar da kendileri sanki bir toplulukmuş gibi gözüküyorlar. Fakat onların arasındaki en önemli gösterge onların kendi birbirlerine düşman olmaları.
Kalpleri ayrılık içinde.
Tabii. Şimdi Allah Haşr suresinin 14. ayetinde şeytanın Allah'a sınırı şu şekilde buyuruyor. Onlar iyice korunmuş şehirlerde veya duvar arkasında olmaksızın sizinle toplu bir halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir. Yani müminlere karşı olan ataklarından daha çok kendi aralarındaki savaşları veya kendi aralarındaki didişmeleri daha kuvvetli. Yani onların şimdi doğru olan bir topluluk, değil mi? Bir arada olduğunda birlikten güç kuvvet doğar normalde. Fakat onlarda birlikten zayıflık doğuyor. Evet. Allah'ın hikmeti inşallah. Ayetin devamında sen onları birlik sanırsın. Oysa kalpleri paramparçadır. Dışarıdan bakıldığında belki onların birlik oldukları, belki beraber hareket etmeleri insanların gözünü boyayabiliyor demek ki. Allah sen onları birlik zannedersin diyor. Oysa kalpleri paramparçadır. Yani kalpleri onların yaptıkları şeyin doğru olmadığını, tamamen yanlış olduğunu, aslında paramparça olduğunu söylüyor. İnşallah.
Dini yaşamayan herkesin geçerli zaten bu. Yani mesela çok yakın iki arkadaşa bakıyoruz. Dini dindar olmadıklarını, dini yaşamadıklarını farz edelim. Böyle bir bakıyoruz çok güzel işte iki kız arkadaş, hatta iki erkek arkadaş böyle yan yana fotoğraflar çektiriyorlar. İşte ondan sonra sürekli beraberler. İşte birbirlerine işte çok yakın olduklarını, çok yakın arkadaş olduklarını dışarıya izlenim veriyorlar. Böyle en ufak bir olay oldukları zaman birbirleriyle böyle kanlı bıçaklı hale geliyorlar. Çünkü bir de özelde mesela detay, özel bir sohbet edildiği zaman, gerçek fikri sorulduğu zaman arkadaşıyla ilgili, o çok yakın olduğunu iddia ettiği arkadaşıyla ilgili. Yani 8000 tane hatasını söylüyor ve anlatımlarından da nefret ettiği ortaya çıkıyor zaten. Yani dini yaşamayan iki insanın gerçek manada birbirini sevmesi, dost olması mümkün değildir. Yani öyle işte can ciğer kuzu sarması gibi bir görüntü veriyor olabilirler ama tam tersi kendi içlerinde bir bakıyoruz bir anda böyle ayette bildiriyor Allah inşallah. Kendi içindeki çarpışmaları çok şiddetli. Bir anda o iki samimi kişinin bir daha ömür boyu hayatıyla görüşmeyecek şekilde birbirlerinden ayrıldıklarını görüyoruz bir anda. Ama mümin toplumunda böyle olmuyor. İnşallah müminler hemen kendi aralarını düzeltiyorlar. Allah affetsin diyorlar. Ve evet. İnşallah güzel ahlak gösteriyorlar.
İnşallah. Kısa bir aramız var. Sonra devam edeceğiz sohbetimize. Evet, sohbetimize devam ediyoruz inşallah.
İnşallah. Yani bitkiler alemine devam edelim. Çünkü bitkiler gözleri, kulakları, sinir sistemleri olmayan ama gözleri, kulakları ve sinir sistemi olan birçok canlıdan çok daha muazzam hareketler, çok daha muazzam harikalar sunan canlılar. Yani görmeden bilmek, duymadan ne olduğunu sesin bilmek ve bilginin ne olduğunu görmeden bilmek ancak o bilgiyi bilenin ona yaptırmasıyla mümkün olabilir inşallah. Bitkiler de buna güzel bir örnek. Şimdi onunla ilgili bir sunumumuz var. Bitkilerin özellikle kökleriyle ilgili. Onunla devam edelim inşallah. Evet, bitki köklerinin hayranlık uyandıran özellikleri.
Evet. Tohum çimlendiği zaman ortaya çıkan ilk köke birinci kök adı verilir. Birinci kök yer çekimi doğrultusunda yavaş yavaş gelişir, kalınlaşır ve kendine bağlı yan kökler meydana getirmeye başlar. Birinci köklerden oluşan bu yan kökçüklere de ikinci kök adı verilmektedir.
Yavaş yavaş belli bir sırayla, itinayla yapılıyor. Evet.
İki kök arasında büyük bir uyum ve yardımlaşma vardır. Birinci kök herhangi bir nedenle görevini yapamaz hale geldiği zaman bu köke en yakın olan ikinci köklerden biri birinci kök doğrultusunda gelişmeye başlar ve birinci kökün yerine getiremediği işlemleri devralır.
Yani, neden? Çünkü kök olmazsa bitki ölüyor.
Evet.
Yani kesintiye uğramaması lazım.
Burada yardımlaşan bahsettiğimiz yapı da bitki. Aklı şuuru olmayan bir bitki. İnşallah.
Ya topraktaki olumsuz koşullar olabileceğini veya kökün kopabileceğini, yıpranabileceğini gibi birçok etkinin olabileceğini hesaba katmış bir canlı var karşımızda. Sorsan ama toprağın rengini bilmez yani. Kayanın adını bilmez mesela. Ama toprağın içinde kayayı delerek devam ediyor değil mi? Böyle yayılıyor bütün kökler. Oradaki istenen malzemeyi alıp en uçtaki yaprağa kadar ulaştırabiliyor.
Evet.
Inşallah. Maşallah evet. İnşallah.
Toprak pürüzlü ve tanecikli bir yapıya sahip olduğundan kök toprağa girip ilerlemeye başladığı anda büyük bir sürtünme kuvvetiyle de baş etmek zorundadır. Peki kök narin yapısıyla sürtünmeye nasıl dayanmakta ve hiçbir zararı uğramadan toprak içinde nasıl büyüyebilmektedir?
Evet.
Kökçükler tohumdan çıktıklarında üzerlerinde kendini sürtünmeden koruyacak kimyasal bileşikli özel bir salgı bulunur. Bu özel salgı kökün yüzeyini kayganlaştırdığından kök toprağa girip ilerlerken meydana gelen sürtünmenin vereceği zarardan ve olumsuz etkiden kurtulmuş olmaktadır. İncecik narin bir kökün özel bir sıvı salgı sayesinde kırılmadan, bozulmadan canlılığını, hayatını devam ettirebilecek şekilde topraktan çıkıyor elhamdülillah.
Evet.
Kökün koni şeklinde özel bir geometrik şekilde sahip olması da kökün toprakta ilerlerken sürtünme kuvvetini en azı indirmesini sağlar.
Kökün en uç noktasında yer alan bölge kök şapkası adı verilir ve bu kısım kökün toprakta ilerlerken sürtünme ile karşılaşan ilk bölümü olduğundan koni şeklindedir. Böylece bu şekli hem köke toprak içine rahatlıkla ilerleyebilecek bir eğim kazandırır bu şekil. Hem de aynı şekil bu koni şekli itibariyle kökün toprağa delmesi ne olmuş olur? Kolaylaştırılmış olur. Şimdi birkaç tane rakam örneği verelim. Çavdar bitkisinin kökünün 13.800 adet dallanma yaptığı ortaya çıkmış. 13.800.000 adet. 13.800.000 adet dallanma yapıyor. Sadece bir çavdar bitkisi. Ve bunların toplamı 235 kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Yani yüzey alanı 235 kilometre kare. 235 kilometre kare gibi muazzam bir yüzey alanına çıkmış oluyor. Çünkü yüzey bitki köklerine çok önemli bir nokta. Ne kadar yüzey geniş olursa topraktaki mineralleri, suyu içeri alma imkanı da o kadar çok artmış oluyor. İşte bunu artırmak için, yani bu kuralın ne olduğunu bilen bitkinin bunu artırması için çavdar kökünde gördüğümüz rakam muazzam boyutlarda. 13.800.000 tane dallanma yapıyor ve 235 kilometre karelik alan oluşturmuş oluyor. Bu tip yapılar insanda mesela bağırsak viruslarında var. Çeşitli yapılar mesela akciğerdeki alveollerde var. Gibi yapılarda yüzey alanının artması için hücrelerin veya bitki kökçüklerinin içlerinde mikro çıkıntılar oluşuyor sürekli. Ve bu çıkıntıların da yüzey alanlarını hesapladığımızda bizim karşımıza yani mesela 10 metrekarelik bir alana sahip olan kökün dallanmalarının sonucu olarak diyelim hesaba vurduğumuzda 235 kilometre kareye kadar çıkıyor. Mesela 14 milyar adet de kök tüyü oldu hesaplanmış çavdar bitkisinde. 14 milyar tane kök tüyü var. Bu da toplam 400 kilometre karelik bir alana yayılmasına yol açıyor. Tüylerin de alanını hesaplarsak. Araştırma sonunda kökün topraktan besin ve su alma alanının 635 kilometre karelik bir alana eşit olduğu ortaya çıkmıştır. Bütün bu yüzey genişletme teknolojisi diyelim veya yüzeyi genişletmekteki özelleşmiş olan hücreler DNA'sındaki bilgiye uygun bir biçimde inşallah. Onların sonucunda 635 kilometre karelik bir alan genişliği sağlamış oluyor. Bunlar küçük tüycükler veya kökün kendi yüzey dokusu haline dönüşerek bitkinin topraktan gereken besinleri ve suyu almasını sağlıyor. Bu muazzam bir rakam. Bu ancak yani toprakta işte minerallerin ve suyun az olabileceğini, toprağın yapısını, toprağın yer çekimine göre neresinde olduğunu, yani yer çekimine doğru gittiğinde toprağın altına gittiğini mesela, toprak karanlık, her tarafı aynı olan bir şey. Gözü de yok tabii. Yönünün neresi olduğunu bilmesi lazım. Mesela yüzeye çıkmaması lazım yanlışlıkla. Birbirini delmemesi lazım. hep toprak yer çekiminin doğrultusunda aşağı ve yanlara doğru ve birbirine değmeyecek şekilde dallanması yapması lazım. Bu muazzam bir şekilde o canlının yönetildiğini, o canlıya bunların yaptırıldığını bile gösteriyor inşallah. Çünkü yapabilecek uzvu yok ki yani. Fizibilite çalışması yapabilecek bir şey yok, gözü yok, bilgisi yok, mühendisi yok, yanında çalışan asistanı yok, kazma makinesi yok, hiçbir şey yok. Bu yapıyı, bu mukavemeti ona demek ki yaptıran var. İnşallah. O bilgiyi bilen ve o bilgiyi ona yaptıran var. İşte orada biz Subhanallah, Allah vardır diyoruz.
İnşallah.
Şimdi video var, onu göstereyim. Necdet Hocam varsa bir şey.
Yok, tamam.
Bu bebek henüz 3 haftalık. Annesinin bile onun varlığından henüz haberi olmayabilir. Ancak bebeğin tüm bedeninde müthiş bir hareketlilik ve değişim var. Hücreler bu dönemde hızla çoğalıp değişim olurlar. Omurga da yine aynı dönemde belirginleşmeye başlar. 4. hafta içinde en hızlı gelişen hücreler sinir hücreleri, yani nöronlardır. Her dakika yaklaşık 500 bin nöron oluşur. Nöronlar en uzun ömürlü hücre grubudur ve bir yaşam boyu hiç yenilenmeden bizimle yaşarlar.
Bakın burada bir düşünün.
4. haftanın sonunda nöronlar
hiç yenilenmiyor mesela beyin hücreleri.
Evet.
Yani çok hikmetleri var bunun inşallah. Yani normalde diğer organlar hepsi yenileniyor, bütün hücre, deri hücreleri, her şey yenileniyor ama beyin hücreleri yenilenmiyor. Yani orada bir hafızanın olması ve pek çok konu nedeniyle onların yenilenmemesi gerekiyor. Allah da o şekilde yaratmış. Aynı zamanda mesela ilk oluşurkenki o mesela omurga sistemini görüyoruz canlıda. O bazı hücreler eğer orada kemik olarak oluşmasa, düşünsenize canlı dünyaya bir geliyor, bir et parçası. Ayakta durması mümkün değil yani, böyle adeta bir jöle gibi. Ayağa kalkmaya başladığı zaman böyle yere devrilecek bir yapı. Ya hiçbir kemiği olmadığını düşünün. Nereden biliyor bu hücreler? Kimisi işte bacağın içerisinde, kimisi göğüs kafesini oluşturuyor. Kimisi beynin etrafını sarıyor, çok korunaklı olması gereken bir yer olduğu için. Aynı zamanda dik durabilmemiz, ayakta durabilmemizi sağlayan sırt bölgemizde omurlar var. O bir S şeklinde yaratılmış. Bunların hepsi bebek ilk oluşurken oluşmaya başlıyor. Bazı hücreler biz kemik hücresi olacağız diyor. Bazı kalp hücresi, bazı karaciğer, bazı beyin hücresi oluyor. Nöron hücresi oluyor mesela. Ya bu çok mucizevi bir durum. Burada insanın durup düşünmesi gerekiyor. Yani bu hücrelere bu emri veren kim? Çünkü hücreler işte DNA'ya göre hareket ediyorlar. DNA'yı nereden bilecek ki hücre? Yani daha önce DNA mı okumuş? DNA profesörleri bile şu an DNA'nın yapısını okuyamıyorlar. Sadece harflerini çözebilirler. Hangi harf nerede var diye. Dolayısıyla aklı, beyni, şuuru olmayan hücrelerin bu şekilde hareket ediyor olması ve beyin hücrelerinin de bu şekilde yenilenmiyor olması Allah'ın çok büyük bir sanatı inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
En denk ederler. İşte burada yine büyük bir mucize gerçekleşir. Nöronlar bu yolculukta nereye gideceklerini ve ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Asla yolu şaşırmazlar. Bu oluşumda hiç hata payı yoktur. Peki, görmek için gözleri, duymak için kulakları olmayan nöronlar nasıl olur da yönlerini hiç hata yapmadan bulurlar? Bu kadar kusursuz bir yolculuğun tesadüfen gerçekleşme ihtimali yoktur. Akıl ve sağduyu sahibi olan her insan için cevap açıktır. İnsan vücudundaki her hücre özel bir görev için yaratılmış, görev yapması gereken yere yine özel olarak yerleştirilmiştir. İnsan bedenindeki her ayrıntı Allah'ın yaratma sanatının bir eseridir. Kur'an'da da bildirildiği gibi, göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır.
Evet, ikinci kısım da aynı zamanda.
beynin tasarımındaki birbirinden kusursuz yapılardan biri de nöronların yardımcısı gliyalardır. Gliyalar, nöronların daha çabuk hareket edebilmesi için kaygan lifler oluştururlar. Bu lifleri çok şeritli bir otoyola benzetebiliriz. Nöronlar işte bu otoyolu takip ederler. Nöronlar bu yol yardımıyla doğru adrese konvoy şeklinde ilerler. Bu ilerlemede asla trafik kilitlenmez, kazalar yaşanmaz. Çünkü her bir nöron kendisine kodlanmış bilgileri en uygun zamanda ve doğru biçimde kullanarak düzenle yol alır. Nöronların bu yolculuğu adeta bir göçü andırır. Omurga dışına ulaşan nöronlar artık katmanlar halinde beyni oluşturmaya başlar.
Beyindeki gelişimi bir tiyatro oyunu gibi düşünebilirsiniz. Bu oyunda genetik kodların yazdığı bir senaryo bulunuyor. Ancak ne bir yönetmen ne de yapımcı var. Tüm bunların yanında birbirinin dilinden anlamayan bir grup da oyuncu var. Ancak bu oyun başarıyla sahneye koyuluyor. Benim için bu tam bir mucize.
Anne karnında 6 ayını dolduran bebeğin neredeyse tüm organları belirginleşir. Elleri, burnu, kalbi, ciğerleri ve beyni. Bu dönemde beyin gelişimi çok hızlıdır. Beyindeki nöron sayısı 100 milyara ulaşmıştır. Bu hücreler arasında trilyonlarca bağlantı kurulur. Ve bu bağlantıların sayısı bir hayat boyunca hiç durmaksızın artmaya devam eder. Bu bağlantıların nasıl kurulduğunu henüz bilim açıklayamıyor. Nöronlar arasında oluşan elektrik takımları beyinle vücut arasındaki aralıksız iletişimi sağlar. Bebeğin dünyaya gözlerini açtığı ilk an bu. Bu andan itibaren uzun bir öğrencilik dönemi bekliyor kendisini. Bebek, gözlerini, kulaklarını, ayaklarını nasıl kullanacağını öğrenecek. Aynı zamanda Allah'ın sadece insana bahşettiği konuşma ve düşünme yeteneğini geliştirecek. Bunun için anne karnında 9 ay süreyle durmadan çoğalan ve bağlantılar kuran sinir hücrelerini kullanacak. Koku alma, bebeğin ilk gelişen duyularından biridir. 2 günlük bir bebek, annesini bu yolla tanır. En geç gelişecek olan duyusuysa görmedir. Yeni doğmuş bir bebeğin gözündeki dünya henüz çok net değildir. Bebek ancak 6 aylık olduğunda çevreyi bir yetişkin gibi görmeye başlar. Hareketli cisimleri takip edebilir ve derinliği algılar. Bebeğin olgunlaşma sürecinde nöronlar sürekli bilgi depolar. On bir aylık bir bebeğin beyni artık bulunduğu kültürü, konuşulan dili ayırt edebilecek olgunluğa erişmiştir. Bu sürede bazı nöron ağları diğerlerinden daha sık kullanılır. Bu ağların bir kısmı çoğalır ve güçlenirken kullanılmayanlar yok olur. Tüm bilgisayarlardan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olan ve sınırları belirlenemeyen sinir sistemi nasıl çalışmaktadır? Sinir sistemi yaklaşık 100 milyar nörondan ve bunların arasındaki trilyonlarca bağlantıdan oluşur. Trilyonlarca ağın ne demek olduğunu hayalinizde canlandırmaya çalışalım. Bilgisayarda internet üzerinden evet,
burada
bir arkadaşımız
şey geçebiliriz. Nasıl o ağlar, sinir ağları birbiriyle bağlantı yapıyor. Buna sinaps denen boşluklar var. Şimdi onunla ilgili hemen bir film göstereyim. Evet. Şimdi o, bakın şimdi bu boşluğun adı sinaps boşluğu. Sinir hücrelerinin kendi aralarında veya dokulara yaptıkları bağda böyle bir bağ oluşuyor. Bunun adına sinaps deniliyor. Burada gördüğünüz gibi elektrik impulsu, az önceki videoda çok kez izledik, iletiliyor. İletilirken zannedildiğinin aksine bir kablo her tarafı dolaşmıyor, sinir kablosu. Belli yerlerde, bakın şimdi burada boşluklar var. Yani bütün bağ noktalarında sinir hücreleri boşluk yapıyor. Bu boşluğun adı sinaps boşlukları ve sinaps boşluklarında şu mavi renkte görmüş olduğunuz kesecikler halinde işte o elektrik impulsları karşıdaki sinir hücresine veya dokuya iletiliyor. Nörotransmitterlerinden burada proteinler görev alıyor ve bu keseciklerin içerisinde o impuls ulaşıyor. Yalnız bu çok enteresan bir konu. Şöyle ki herhangi bir yavaşlama olmuyor. Bakın hızlı bir şekilde devam ediyor reaksiyon. Karşı tarafa iletiliyor. Daha sonra tekrar o proteinler tekrar bu tarafa tekrar geliyor. Ve durma devam etmiyor. Yani durma hiç olmuyor. Sürekli bir akım var gördüğümüz gibi. Tekrar nörotransmitterler geri geliyor. Tekrar iletiliyor. Tekrar geri geliyor. Tekrar iletiliyor. Ve bu karşı taraftaki dokuya ait olan bu görüntüde buradaki her bir şu yuvarlak olarak gösterilen yer impulsun geldiği hücredeki nörotransmittere ait özel bir yapı. Yani her bir proteinin nereye gideceği çok belli. Sadece oraya gidiyor. Oraya gittikten sonra aynen impuls orada oluşup iletilmeye devam ediyor. Sinir sistemindeki iletimin hem proteinlere çevrilmesi yeri geldiği zaman hem de sadece elektrik akımı olarak iletilmesi ama en sonunda beynimize geldiğinde bunun harika gören, duyan, stereo seslerle, Dolby Digital sesle işiten, hatta daha iyi bir şekilde işitme olanağına sahip olan ve 10 milyon rengi ayırt eden muazzam bir görme ve duyma ve diğer hislere sahip olan bir makine olması çok harikulade bir konu maşallah. Biz bunu zahiren şu an iletim sebebini görüyoruz sadece. Şimdi beynimizi her zaman için bilim adamları incelerken ve anlatırlarken harikulade organ ve bütün vücut fonksiyonlarını kontrol eden organ olarak anlatılır. Değil mi? Her şey beynimiz tarafından kontrol edildiği söylenir. Fakat son yapılan bilimsel çalışmalar aslında vücudumuzun verdiği tepkilerin, yaptığımız hareketlerin direkt beynin kontrolünde olmadığını, daha doğrusu biz istediğimiz anda olayların beyin tarafından reaksiyon meydana gelip olmadığını, biz daha istemeden 6 saniye önce beyinde gerekli reaksiyonların zaten olduğunu görüyoruz. Onunla ilgili bakayım bir video göstereyim. Şimdi mesela burada seçmeyle ilgili bir deney yapılacak. Ne diyor? Hür iraden bu tabağı seçip seçmeme karar verir. Burada bakın çeşitli kekler geçiyor. İstediğini seçecek. Buradaki arkadaş onu anlatıyor. Mesela istediğini seçti. Ama bilimin hür irade konusunda bir sorunu var. Yani istediğimizi biz istediğimiz zaman seçebiliyoruz. Evet doğru. Ama bilim buna biz istemeden daha önce seçilmiş olduğuna karşı cevap veriyor. Şeklinde cevap veriyor. Biyolojiye göre konuşursak hür irade ile ilgili işte böyle bir sorun olduğunu söylüyor. Karar verdiğimiz zaman kararı veren ne? Nöron aktivitesinin ani bir akışı mı? Yani beynimizdeki herhangi bir reaksiyon mu? Şimdi bunu tespit etmek için bir deney yapılacak. Kararın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılacak bu arkadaş. Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacağını söylüyor. Kararı bak, kendi verdiği kararı kimin verdiğini ortaya çıkartacağını söylüyor. Kendi verdiği kararı kimin verdiğini ortaya çıkartacak. Benim şuurum mu bu kararı veriyor diye söylüyor, soruyor. Yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığım şuursuz gri madde mi? Yani beyin mi? Beyine kim hükmediyor? Tabii ki ruh inşallah. Deney çok basit. Rastgele karar verip sağa ya da soldaki düğmelere basacak. Yani isterse sağa basacak, isterse sola basacak. Tarayıcı sistem, bu çok gelişmiş bir sistem gördüğünüz gibi. Bayağı büyük bir oradan manyetik bir tespit makinesi var. bu beyindeki reaksiyonu çok küçük de olsa tespit edebilme olanağı sağlıyor. Daha öncesinde daha teknolojisi geri makinalarla yapıldığında aynı deneyde farklı bir sonuç alınmıştı. Onu sonuç ortaya çıktığı zaman söyleyeceğim. Ve bu kararın ne zaman verildiğini bu makine şimdi de söyleyecek. Bilgisayarda düğmeye ne zaman basıldığını kaydedecek. Yani şu düğmeye mesela karar veriyor değil mi? Sola veya sağa basacak. Buradaki manyetik olan bu manyetik rezonans makinesi beynin ne zaman reaksiyon verdiğini kaydedecek. Bilgisayarda o kişinin ne zaman düğmeye bastığını kaydedecek. Yani kararı verdiği anla düğmeye bastığı an arasında fark var mı onu kontrol edecek. Deneyin amacı bu. Şimdi bakıyoruz. Evet, herkesin hazır olduğunu söylüyor. Ve deneye başlıyor. Ve ortaya çıkan sonuç şu. Siz karar vermeden 6 saniye önce sizin ne karar verebileceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor. Yani bu ne demek? Bilgisayara sol tuşa basma kaydı geldiğinde, yani sol tuşa tam basıldığında, solu seçtiği zaman beyin bununla ilgili, parmakların hareketiyle ilgili bölgedeki reaksiyon 6 saniye önce oluyor. Yani sen zaten neye karar vereceksen bu 6 saniye öncesinde zaten oluyor. Çünkü insan bak karar verdiği anda düğmeye basıyor. Karar verdiği anda düğmeye basmasına rağmen o kararın beyinde reaksiyon olarak 6 saniye önce olduğunu gösteriyor. Evet. Ve 6 saniyenin ve diyor ki bakın yani sağ elimle düğmeye basmadan 6 saniye önce beynim buna karar vermiş mi diye hayretlerini bildiriyor. Ve kesinlikle öyle olduğu söyleniyor. Yani ben diyor ikinci plana itiliyorum bu sayede diyor. Ben ortadan kalkıyorum. Ben yapmadan zaten karar verilmiş oluyor diyor. Ya bu çok ve kesinlikle cevabını alıyor bak. Bunu bilim bu şekilde söylüyor. Burada dünyaca ünlü profesörlerin yapmış olduğu sinir hücreleri, sinir sistemi konusunda uzman olan kişilerin söylediği kararı söylüyoruz şu an. Kararlarınıza yön veren şuursuz bir beyin aktivitesi olduğu görülüyor. Tabii onlar onu bu şeyle nitelendiriyorlar ama aslında biz ona ruhun, inşallah Allah'ın kaderde yarattığı, değil mi? Neyse onu tatbik edildiğini görüyoruz inşallah. Şuuru kararınız çok sonra devreye giriyor. Şuurlu kararınız. Yani fiziksel hareket beyindeki hareketten, reaksiyondan 6 saniye sonra devreye giriyor. İnsan ama o an karar verip bastığını zannediyor. Yani ben karar verip mesela şu an düğmeye bastığımı düşündüğüm andan 6 saniye öncesinde beyin gerekli reaksiyonları yapmış oluyor. Maşallah. Çok acayip bir şey bu. Ya bu çok hayret verici bir konu. Hakikaten maşallah. Dikkatlice düşünüldüğünde, derin üzerinde tefekkür edildiğinde Allah'ın Kur'an'daki ayetlerinin aynen biz tecelli ettiğini, modern bilimin bunu gösterdiğini biz görüyoruz. Yani burada bilim bir enstrüman olmuş oluyor inşallah. Allah'ın hakikatlerini, Allah'ın hikmetli anlatmasını, Kur'an'daki ayetlerin biz gerçekleştiğini inşallah bilimde görüyoruz mesela. Bilimde bunun bir tane enstrümanı olmuş oluyor. Ama insanların düşündüğünün aksine karar verdiği anda olayların olmadığını, aslında bütün olayların kayıtlı olduğu, değil mi? Allah'ın katında zaten kayıtlı olduğu, onların biz bu dünyada yaşandığını görüyoruz. Bilimin de ortaya çıkarttığı sonuç bu. Her ne kadar harika bir sinir sistemimiz olsa da, her ne kadar çok muazzam beyin reaksiyonları da olsa, sonuçta karar zaten verilmiş oluyor. Yani ben şu bardağı almam istemem de bardağı aldığım andan 6 saniye öncesinde beyin bununla ilgili karar vermiş oluyor.
Evet.
İşte beyin karar veren değil, verilen kararı uygulayan bir organdır. Orada o kararı veren inşallah Allah, Rabbimiz. O ilham ediyor, o vahyediyor inşallah, o tecelli ediyor, o yaratıyor ve o hadise orada oluyor inşallah.
İnşallah.
Cüz-i irade de Allah'ın iradesine dahil yani inşallah.
Evet. İnşallah. Yani cüz-i irade de vardır ama o da Allah'ın iradesinin içindedir. İnsan kendisine ait bağımsız bir iradesi olduğunu düşünmesi tabii ki şirk olur. Allah'tan bağımsız hiçbir güç ve kudret yoktur inşallah.
İnşallah.
Var mı Necdet Hocam?
Evet.
Var, termitlerle ilgili bir sunumumuz var. Onur hocam onu hazırlarsa inşallah. Kaçta senin için?
4'e geçebiliriz.
Evet. Şimdi termitlerle ilgili kısaca bilgileri aktarayım inşallah. Termitlerin bildiğimiz üzere doğadaki usta mimarlar şeklinde tanımlayabiliriz inşallah. Termitlerin bilinen en önemli özelliklerinden biri topraktan insanların bile kolaylıkla yıkamayacakları sağlamlıkta görkemli yuvalar yapmalıdır. Yani termit dediğimiz ufacık canlılar öyle yuvalar yapıyorlar ki, kendilerine bize göre öyle binalar yapıyorlar ki, biz insanların bile kolay kolay yıkamayacağımız yapılar oluyor bunlar. Termitlerin inşa ettikleri bina insana göre 960 metre yüksekliğinde bir gökdelendir. Yani bir termitin inşa ettiği bir yapıyı eğer insanın yaptığını düşünürsek, insanların yaptığını düşünürsek 960 metre yüksekliğinde bir gökdelen yapması gerekir ki şu an dünya üzerinde 960 metre yüksekliğinde bir gökdelen yok.
Evet.
Bildiğim kadarıyla. Bu yükseklik dünyadaki tüm yapılarınkinden daha fazladır. Örneğin Mısır'daki büyük piramidin yaklaşık 5 katıdır. İnsanın yapması gereken boyut budur eğer termitle yarışacak olursak.
6-7 metre boyutunda değil mi?
Evet.
6-7 metre
boyutunda. Tabii çıkıyor. Ama termitin boyutlarını düşünüyoruz da bak.
Bir karınca mi? Kadar canlı bunlar.
1-2 evet. Şey.
Şimdi tabii termitlerin enteresan bir özelliği de termitler karınca kadar canlıdır fakat körler. Gözleri yok.
Evet.
Yani çok enteresan olan tarafı bu. Gözü olmayan bir canlı ve hatta canlı topluluğu beraber çalışarak kendilerinden yüzlerce kat büyük bir yuva, bir yapı inşa edebiliyorlar.
Evet.
Yani yuva yapıyor diyoruz. Aynen. Normalde görmesi olmayan birisi yürüyemezdi. Sen değil mi? Engelli kardeşlerimiz.
Bak, anlamaya başlamış bile değiliz diyor. Evrimci evet. Arkadaşlar.
Ya göremeyen bir insanı düşünelim mesela. Yardımcı bir araç kullanmadan yürüyemez bile.
Evet.
Bırakın bir şey inşa etmeyi, yürüyemez.
Evet.
Ama termitler yürümeyi geçecek metrelerce yükseklikte bina inşa ediyorlar.
Daha slide'ın ileriki bölümlerinde de göreceğiz. Sadece yüksek bir yuva yapmak değil.
Toprak yanı değil yani. Evet.
Tabii içinde onlarca sistem barındıran bir yuva yapıyorlar. Kompleks bir yuva yapıyorlar. Şimdi kör bir mimarın bir inşaat yapması mümkün müdür? Kör bir mimarın kendisinden 300 katı büyüklüğünde bir proje çizdiği, daha sonra bu projenin yapımı kör bir ustabaşına devrettiği, ustabaşının da bu inşaatı kör işlerin yaptığını görmüş müdür?
Evet.
Yani herkes... Hakikaten benzetecek olursak evet. Hakikaten böyle evet. Bir şey oluyor. Yani bu abartı değil, olan bu. Hakikaten.
Evet, evet inşallah. Ya şimdi tabii.
Değil mi?
Evet işte termit yuvaları tropik bölgeleri sürekli değişen olumsuz dış şartlarını çok iyi izole eden bir tasarıma sahiptir. Yuvadaki sıcaklık ve nem oranı yuva dışındaki şartlar ne olursa olsun sabittir, değişmez. Şimdi inşaatlarda yapıda dış havanın değil mi sıcaklığı oranı ile iç havanın sıcaklığı oranı arasındaki farkın çok büyük olmaması lazım ki içeride her zaman yaşanılabilir bir havanın var olması lazım. Yazın insanın çok sıkılıp bunalmayacağı, terlemeyeceği bir hava olması lazım. Kışın da dondurucu soğuktan etkilenmeyecek derecede yine ılık bir havanın var olması lazım. Bunun için onlarca teknoloji kullanılıyor. Binalarda biliyoruz hem dış cephelerinde, iç cephelerinde ayrı ayrı katmanlar kullanılıyor. Ayrı ayrı sistemler kullanılıyor. Özel boyaları, sıvaları, harçları var. Özel malzemeleri var. Onlarla ancak bu ısı yalıtım sağlanabiliyor.
Enerji harcanıyor.
Evet.
Elektrik tüketiliyor veya doğalgaz tüketiliyor.
Tabii. O harcanan elektriğin dışarı kaçmaması veya içeri girmemesi sağlanılmaya çalışıyor. Fakat bizim yani insanlar olarak, mühendisler olarak yaptığımız işin daha kompleks halini mucizevi bir şekilde bunların hiçbir şekilde eğitimini almamış, hiçbir şekilde ne olduğundan haberi bile olmayan canlılar, termitler bunu yapıyorlar. Yani içerideki nem oranı, sıcaklık, yuva dışındaki şartlar ne olursa olsun sabit, değişmez. Yani bu çok önemli bir detay.
Evet, çok güçlü bir teknoloji.
Evet, şimdi buranın derecesi 27 derece. Biz burada 5-6 kişi olarak bu dereceyi sabit tutmaya çalışalım. 27 derece. Burada şu an bir klima çalışıyor. Bu klimayı kapatalım. Değil mi? Çünkü teknolojik bir alet. Bakalım dışarıdaki hava, içerideki hava farklı nasıl olacak ve 27 derece sabitini tutturabilecek miyiz?
Hiçbir teknolojik cihaz kullanmıyor.
Tabii. 5 dakikaya değişecektir. Evet. Şimdi insan bunu yapamıyor. Termit bunu yapıyor. Şimdi insan bunu düşünmesi lazım. Termit bunu nasıl yapıyor?
Evet. Şu an videosu var, gösterelim o teknolojiyi anlatan.
Termitler bir yandan yuvanın inşaat ve tamirini
yapıyor,
bir yandan temel düşmanlara karşı hazırlanır, bir yandan da yuvalarının içinde tarım yaparak mantar yetiştirirler. Bu kadar kalabalık bir nüfusun yaşayabilmesi ise çok önemli bir şarta bağlıdır. Yuvanın ısı ve nem dengesinin sağlanması. Bu soruna karşı getirilen çözüm mükemmeldir. Termit yuvasının taban kısmında birbirine paralel olarak inşa edilmiş paneller yer alır.
Detaya bak maşallah.
Bu çamurdan yapılmış paneller.
Görmesi çok acayip bir konu. Termiti. Paralel nasıl yapacak yani? Arada mesela aynısından bir tane daha olması lazım. Ki o da onlarca katman var. İçeri doğru girdiğimizde binlerce koridor var.
Öyle bir şey yapınca öyle bir dengenin oluşacağını bilmesi mümkün değil. Yani biz şu an öğreniyoruz mesela. Yani böyle bir şey oldu.
Evet. Termitini araştırıyoruz, sonra ona öğreniyoruz.
Termit yuvasındaki bu paneller kusursuz bir klima işlevi görmektedir.
Evet.
Şimdi videoyu seyrettik maşallah. Termitler yuvadaki yalıtımı sağlayabilmek için adeta betonlaşmış sert bir tabaka ile tepeye benzeyen yuvaların üzerini örterler. Çatı koloni diğer canlıların saldırılarından da korur. En dış duvarlarda oldukça sert ve sağlam kıvamlı malzeme kullanılırken iç galerilerde çok daha yumuşak, adeta kartonsu bir madde kullanılır. Yani aynı şu an günümüzde insanların, mimarların yaptığı gibi bir mimari sistem düşünülmüş bir şekilde, değil mi? Her seferinde mimar yuvaların termit yuvalarında yapılıyor maşallah. Evet, geçiyoruz.
Videosuna görüyoruz. Yani güneşin, değil mi? Işığının güneşin doğuş batışına göre bir yön belirleniyor. Hı hı. Bu da çünkü ısı da çok önemli bir faktör. Artı buna uygun rüzgarın da nereden gelindiğini bilmesi lazım. Hepsini hesaba katıyorlar.
Tabii.
Oranın iklimini, güneşin nereden doğup battığını,
tabii,
rüzgarın yönünü, hepsini hesaba katıyorlar maşallah.
Tabii.
Evet.
Tabii. Biz de yani insanlar bina yaptıklarını, değil mi, cepheyi baz alıyorlar. Nereden rüzgar alıyor, değil mi? En çok neresi açıkta, neresi kapalı. Ona göre bir mimari plan genelde çizilir. Biz insanlar olarak bunu düşünüyoruz. Termitler de bunu düşünüyorlar kendi yuvalarında. Avustralya'da pusula termitleri adı verilen bir tür yaşar. Pusula termitler 5 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde iki tarafından sıkıştırılmış kama şeklinde bu yuvaların yerleşimi yaparlar ve bunlar kuzey-güney yönüne doğru bakıyorlar. Şimdi resimde de görünüyor nasıl bir yuva yaptıkları. Bir tarafı devamlı güneş alıyor ve bir tarafı devamlı gölgede kalıyor. Bunun şimdi neden olduğunu göreceğiz inşallah. Yani
görmüyor değil mi termitler? Yok, güneşin ne olduğunu, gölgenin ne olduğunu bilmiyorlar.
Evet.
Ama ona rağmen yaptıkları yuvada tam konforlu, sanki güneş paneli yapıyormuş gibi. Evet. Güneşin nereden geldiğini, açısını tam bilip, yani çok fazla da almaması lazım, hiç almaması da kötü, hı-hı, bir şey. Onun için tam alacağı yönde, evet, değil mi? Güneşin tam dönüş açısına uygun biçimde yapılmış vaziyette.
Evet. Maşallah. Evet. Burada yine bir mimari harika var maşallah. Tabii Allah'ın vesile, Allah'ın kontrolüyle yapıyorlar inşallah tamamen. Şimdi dik bir yapı, yanlardan sadece ışık, ısı alıyor. Üst taraftan hiçbir şekilde ısı almıyor. Çünkü üst tarafta bir cephe yok. Şimdi termitler ya sol tarafta oluyor ya sağ tarafta oluyorlar. Yani üstten hiçbir şekilde onlara zarar verebilecek ya da onların yaşamlarını etkileyebilecek bir koşul meydana gelmemiş oluyor maşallah.
İnşallah.
Bu bir ufak detay. Termit tepecikleri öğle vakti dik gelen güneş ışınlarına çok az maruz kalırken Diğer iki geniş cephesi de gündüz ve akşam ışınlarını yakalar. Dolayısıyla yuvanın bir bölümü sıcak olurken diğeri daha soğuk olur. Termitler özellikle soğuk havalarda gündüzleri yuvaların doğuya bakan kısımlarında, akşamları ise batı tarafına bakan kısımlarında toplanırlar. Maşallah. Şimdi termitlerin evet bu şekilde nasıl iyi bir mimari yaptıklarını, hiçbir akılları, şuurları, zeka, eğitimleri, değil mi, onlara öğreten kimsenin olmadıkları halde insanların günümüz teknolojisiyle ulaştığı teknolojileri onlar yüz milyonlarca yıldır ilk termit oluştuğu andan itibaren yapıyorlar. Şimdi çok burada termitin kendi aklına veya kendi zekasına bu durumları, bu teknolojik üstünlükleri atfetmek kişinin kendi akli zafiyetini gösterir. Tam tersine orada onu her termitte her an yaratan, her termitin yapacağı görevi, değil mi, onu bildiren akla bakmamız lazım. O da şüphe yok Allah inşallah. İnşallah. Ekranda da 100 milyon yıllık bir termit fosili görüyoruz.
Kanatlı termit.
Kanatlı evet. Termit. Şimdi bu termit de aynı şekilde aynı görevleri yapıyordu 100 milyon yıl önce yaşadığında. Şu anda dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan termitler de aynı şekilde aynı görevi yapıyorlar. Hiçbir şekilde aralarında bir evrim diye bir konu yok. Hepsi Allah'ın ilhamıyla an be an hareket ediyorlar. An be an yapmaları gereken şeyi yapıyorlar inşallah.
Evet, hiç inşallah. Değişmemiş fosilde incelediğimizde bunu görüyoruz. Diğer 3 milyon fosil örneği gibi. Ve termitlere de baktığımızda diğer canlılar gibi insandan daha fazla akıl alameti gösteriyorlar. Hı. Yani bu termitlerin yaptığı yuvaları örnek verecek olursak, değil mi, bir insan topluluğu düşünelim, 10-15 kişi bir araya gelsin. Bu insanlar hesap kitap bilmeden, matematik bilmeden, değil mi, fizik kurallarını bilmeden bu şekilde bir yapı yapmaları mümkün değil. İnsanlar bu şekilde yapıları 10-15 yıllık eğitim sonucunda yapmaya başlayabiliyorlar. Birçok hesap kitap işlemiyle ve birçok yardımcıyla beraber. Şimdi termit matematik bilgisi yok, fizik bilgisi yok, hiçbir hesap kitap aracı yok, hesaplama yapabileceği bir aracı yok. Bunu yapıyor. Burada biz ne görüyoruz? Allah'ın vahyiyle yaptığını anlıyoruz. Allah bal arısına örnek veriyor. Allah bal arısına vahyetti diye buyuruyor ayette.
Evet, inşallah.
Allah bal arısında çünkü birçok tarif yöntemi var, biliyoruz hepimiz. Besinin yönünü tarif ediyor. Allah bal arısını söylüyor. Ancak tüm canlılara Allah'ın vahyettiğini o canlıları incelediğimizde açık ve net şekilde görüyoruz inşallah.
Şimdi yine bir resim daha var, onu da gösterelim. Burada da termitlerin yuvaları örnek alınarak yapılan binaları görüyoruz bakın. Şuradaki tavan kısmına yapılan ve onun iç kısmında yapılan inşa. Bakın burada da yine termit yuvaları örnek alınarak yapılıyor. Bizim gözleri gören, aklı şuuru olan, ondan sonra işte hesap yapabilme kapasitesi olan, gelişmiş bir teknolojisi olan mimarlarımız, dediğimiz gibi gözleri görmeyen, şuuru olmayan, aklı beyni olmayan mimarlardan akıl alıyorlar. Yani şu kadar karınca kadar bir canlıdan bir insan akıl alıyorsa, o canlıda o akıl olamayacağına göre onu yöneten, ona ilham eden bir akıl olması gerekiyor. Çok üstün bir akıl olması gerekiyor. O da Allah inşallah. Bunu da bu yüzyılda herkesin kabul edeceğini inşallah biliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine göre. Şimdi net bir şekilde göreceğiz.
O binaları yapan mimarlara sorsan kim yaptı binaları de. Projesi kime aitti? Tabii ben yaptım der. Yani bunun projesi evet. Bana aitti. Burada yüzlerce kişi çalıştı. O kadar malzemenin kullandık, projelerini çizdik, gece gündüz uğraştık. En sonunda binaları yaptık der. Ama baktığımızda öğrenildiği yer ona kışın doğalgaz veya soba, yazın da klima kullanmadan, yani buradaki binalarda tabii bir nebze sağlanmış durumda. Yakıttan %30 dolayında tasarruf sağlıyor bu. Yalıtımı, oradaki hava akışları ona göre dizayn edilmiş. Yani termitler gibi hiçbir enerji kullanmadan tamamen doğanın içerisinde ısınan havanın yükselme prensibine dayanarak sadece. Ve ısınma da kendi vücut ısılarıyla, kendi yuvalarının en altındaki ısınan havanın yukarı doğru çıkarken belli kanallardan geçmesi, her alanın muhakkak havadar olması ve gereken sıcaklığın artması veya azalması mümkün olmuyor. Artı eksi 4 derecede bütün yıl boyunca yuvanın sıcaklığı sağlanmış oluyor. Ve her odacığına muhakkak hava gidiyor. Evet. Yani havasız kalıp havasızlıktan dolayı solunum tehlikesi yaşayan termitler de olmuyor. Ama insanların yaptığında termit taklidi olan bu binalarda %30 enerjisiz. Enerjiden %30 tasarruf sağlanıyor. Zira illaki ısıtmak ve soğutmak için enerji harcanıyor. Ve bunun bilginin kayıtta olduğu yer yine, yani o binaları yapan insanlara baktığımızda yine okuyan adamlar, yine mimarlar, yine teknoloji kullanılıyor. Ama termitlerde ne yapım aşamasında herhangi bir teknoloji kullanılıyor, ne de yapıldıktan sonra bir teknoloji kullanılıyor.
Evet.
David Attenborough da söylediği gibi, soy ismini tam söyleyeyim, Oktar Hoca aklıma geldi. Ne olduğunu anlayamıyoruz diyor. Ama biz anlıyoruz, çok da rahat anlaşılıyor. O sadece Allah'ın ilhamı, bu sadece Allah'ın onlara vahyetmesiyle, ilham etmesiyle oluşabilecek bir kabiliyet inşallah.
İnşallah. İnşallah. Evet, süremizin sonuna geldik hocam. Sayın Adnan Oktar saat 22'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.